Bayanlar baylar, ben Cansu Esen.
Ben Merve Doyranlı.
Hassas Tatil ismini verdiğimiz programımızda bugün kelimesi konuşarak başlamak istiyoruz.
Evet, bugün aslında başka bir şey konuşacaktık. Neden konu PMS'e geldi?
Açığa çıktı ki ben şu an PMS'lişim. Başka bir şey odaklanamıyorum şu anda öfkeden ve duygu dalgalanmalarından. Dedi ki niye PMS'i konuşmayalım?
Bu yoktu, içimizden geldi. Oldu resmen gerçekten. Biz de doğal akışında bu konuyu konuşalım dedik.
Şimdi bence çok kadın dinleyicimiz büyük ihtimalle olaya uyandı ama erkeklerin belki duymadığı bir şey bile olabilir ki yani maalesef.
Bu PMS ne ola ki?
bir şekilde ya kız kardeşinizden ya belki annenizden ya belki sevgilinizden duyduğunuz ya da işte günlük olarak işte takip ettiğiniz sosyal medyada mutlaka duymuşsunuzdur. Premenstrüel sendrom diye geçiyor. Ve birazcık da üstümüzden de geçiyor bu süreçlerde. Sebepsiz duygu dalgalanmaları, gereksiz bir hayvan görüp çok sevimli bulup ağlamak, tatlıyı üzerine tatlı koyup üzerine kebap yeme istekleri. Katmak istediğim şey.
Evet, çok uçlarda yaşanılan, her şeyi en uçta yaşadığımız garip bir dönem. Kadınlara has bir dönem tabii ki. Yani erkeklerin çok anlamasını ben beklemiyorum. Bu hormonal değişiklikler yüzünden başımıza geliyor maalesef. Ne geliyorsa başımıza.
Bir yazar ya da şairdi, şu an bütün cahilliğim açığa çıkacak ama şey, bir kahve mi koysam yoksa intihar mı etsem? Yani gerçekten bu dönem için söylenebilir. Bir kahve mi koysam intihar mı etsem? Döngüleri oluyor çünkü. Aslında şeye çok kızılıyor. Bu biraz bazen kadınlar sinirli olduğunda regl misin diye takılınılıyor, kızılıyor ama gerçekten de fazla agresyon gösterdiğimiz o benim oluyor, ben bunu kabul ediyorum.
Kesinlikle ben de anlayabiliyorum bunu. Yani gerçekten ruh hali ya da mod olarak biraz daha farklı hissediyorum. Aa, acaba diyorum regli mi olacağım? Yani kesinlikle. Bu çok ilginç bir aydınlanma oluyor. Ya da fark etmiyorsun. Regli olduğun zaman bütün davranışlarının sebebini evet regli olacakmışım'a bağlayabiliyorsun. O çok güzel oluyor. Yaşadın mı?
Konuşurken de oluyor ya. Hani mesela fazla umutsuz görüyorum. Aslında sen öyle biri değilsin ama fazla sinirlisin, fazla umutsuzsun. Regle ne kadar kaldı diye soruyorum. Hani. Ve her şey aydınlanıyor. Evet doğru. Ben iyiyim ama dönemim iyi değil.
Evet, o ruhsal şeyi stabil tutmak gerçekten o dönemde zor. Yani ben çoğu durumu hatırlıyorum. Yani çoğu regli döngümü, o cycle'ı, o döngüyü hatırlayabiliyorum. Yani neler yaşadığım.
Normalde tabii ki de her duyguyu fark edip, hissedip yaşamak çok önemli. Ama ben genelde mesela melankolik modu çok sevmem. Mutsuz olmayı çok çok sevmem. Hele ki arkadaşlarımlaysam eğlenme odaklı bakarım ama arkadaşlarımla çok aşırı eğlendiğimi düşünüp eve gelip duşa çöküp aldığım bir dönemdir bu benim.
Evet, gerçekten her şey olabilir. Çok uçların şeyi zaten. Dönemi. Her anlamda.
Tahammülün bittiği, gerçekten fiziksel olarak zarar vermenin masaya yatırıldığı, hani bunun ceza yaptırımına kadar değer mi diye düşündüğüm çok olmuştur benim.
Bugün şöyle de bir soru aklıma geldi. Aslında biraz daha bilimsel araştırmalardan da bahsedeceğiz bununla ilgili. Yani çoğumuz yaşadığı için bu durumu, yani çok nadir kadın yaşamıyor zaten bunu. Bilimsel kısma da geleceğiz. Acaba erkekler yaşasaydı bunu nasıl olurdu? Çok
dünya
merak
çok
ediyorum.
Anlayış had safhada olurdu kesinlikle. İzmir caddeydi mesela, iş yerinde bir gün iki gün kafana göre takıl. Kardeşim
gelme. Aynen, regliysen gelme, izindesin. Kafadan direkt mesela o haftalar ücretsiz izin. Ya ücretli izin bile olabilir.
Ücretli olurdu kesinlikle erkeklerde olsaydı. Bu an, yani şöyle gerçekten bir tane bu arada şey önerisi de yapayım Netflix'te. Film önerisi. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim diye izledin mi?
Hayır.
Kesinlikle izlemelisin. Dünya tam tersine dönüyor. Kadın egemen bir adam kafasını çarpıyor, bir travma yaşıyor ve kadın egemen dünya.
Evet, mükemmel. Ben onu nasıl izlemem? Konu şeye gidiyor bu arada. Evet, kadın erkek şeyine gidiyor ama maalesef konu genelde oraya çıkıyor. Zaten konu ya oraya çıkıyor benim için ya ekonomi.
Kesinlikle.
Ya politikaya veya oraya çıkıyor. O yüzden...
Ya ama bunu da tartışmak zorundayız çünkü hani anlamadık. Bu arada saygı duyan ve desteklemeye çalışan insanlar, erkek arkadaşlarımız da oluyor hani bu dönemlerde. Ama Ya düşünsenize, bir iş yapmaya çalışırken bir duygusal bir bagaj sizi aşağı çekiyor. Bir fiziksel bir engel oluyor. Knockout olduğum oluyor gerçekten. Hani ben hastanede çalışırken bayıldığımı biliyorum. Yani bir hasta odasına beni aldılar sağ olsunlar. Bütün gün yattım. Bunu bilmedikleri için mesela plan yapıyorsun. Aa diyorsun, ben işte PMS'im ya da regli oldum. Hani şey, bahane hani, ama sen de.
Çok aslında geçerli bir bahane. Ben de bunu yaşadığım zamanlarda bazı planları iptal etmek zorunda olduğum ya da yarım günü gerçekten yatakta geçirmek istediğim zamanlar çok oldu. Yaşayamıyorsun yani, resmen iptal yani.
Çok geçmişe gitmeyelim, daha bu sabah bir saat geç gelsem olur mu dedim.
Evet, yani planlarımıza böyle bir sürpriz
ağrı engel olabiliyor. Vücuduma nüfuz etmesini bekliyorum dedim ya resmen.
Aynen. Onu ben de çok bekliyorum. Yani kekimi yani bekliyorum ki hani etkisini etsin ve ben hayatıma bakayım. Diğer türlü çalışmak, bir şeye odaklanmak imkansız yani neredeyse.
Evet. Ve hani objektif olmanı da bence, ya benim objektifliğim şöyle etkiliyor. İnsanların sorunlarına birazcık daha şey, agresif tepki veriyorum. Hani buna mı takılıyorsun, ben şu an neler yaşıyorum, senin haberin var mı gibi. Bu arada lafı gelmişken, İzmir ve Mersin barolarıydı galiba. Böyle ayda bir gün izin veriyor kadınlara.
Gerçekten mi?
İzmir barosunda var biliyorum. Mersin'de de olması lazım.
İzmir mükemmel bir şehir. Gerçekten.
Her programda en az bir kere övülecek.
Evet, her programda bir kere övülebilir. Sanki çölde bir vaha.
Onu da kesin PMS'in yapılardı da. İzmir'de PMS'in adı başkadır bu arada kesin.
Bu yaşadıklarımız bu arada tabii ki belli yani fiziksel değişimlere, hormonal değişimlere bağlı olarak başımıza geliyor. Yani bu hassaslığın ya da bu uçlarda yaşama sebepleri, tatlı istekleri olabilir ya da duygusal iniş çıkışlar olabilir.
Özellikle magnezyum eksikliğinde yani iki büklüm olabiliyorsun. Hem eklem kas ağrısı, hem tatlı ihtiyacı, uyku düzenin bozuluyor. Yani gerçekten ben çoğu kadın danışanıma bu dönemde magnezyumu eksik etmeyin diyorum. Ya zengin gıdadan beslenin, ya desteğini gidin alın. Ama eksik kalmayın.
Evet, magnezyum eksikliği ya da yani herhangi bir eksiklik varsa zaten bu tarz zor durumlarda regli olabilir, hastalık olabilir, daha çok açığa çıkmıyor mu zaten? Yani daha kesinlikle sert, daha zor geçiyor. Ne yaşayacaksak, COVID olacaksak, grip olacaksak, regli olacaksak, herhangi bir vitamin, mineral eksikliğimiz varsa yani inanılmaz sarsıyor. Yani evet, etkisi gerçekten ona katlanıyor.
Bu arada ben buraya birkaç tane not almıştım. Ondan da bahsedeyim, madem üzerine denk geldi. Özellikle D vitamini ile ilgili bir ülke, İran'da 897 ergen kızla bir araştırma yapmışlar. 9 hafta takip etmişler. Yüksek doz D vitamini vermişler haftalık olarak ve özellikle sırt eklem ağrısında çok ciddi azalma gözlemlenmiş. Bunu senin de dediğin gibi nasıl tespit ettiler bilmiyorum. Kolay ağlama eğiliminde de bir azalma bariz olmuş.
Bilimsel araştırmalar yapılırken bazı ölçekler, anketler kullanılıyor ve katılımcılara sorular yöneltiliyor. Ama bunu gerçekten çok merak ettim. Kolay ağlama eğiliminde azalma. Böyle bir parametreye bakılıyormuş demek ki.
Hani orada %100 şeye güvenilmiş. Deneye güvenilmiş yani orada.
Ya da şey, yaşadığınız olaylar sizi çok kolay etkiler mi? Birinden beşe kadar puan verine çoğunluğu evet, bu şekilde cevap vermiş demek ki.
Bir başka Cambridge Üniversitesi'nde bir tane yine şey gördüm. Araştırma makale. Bu sefer 9 hafta değil şey 3 aylık bir gözlem. Hemşireler üzerinden gidilmiş. 100 tane hemşireyi takip etmişler. 50'sinden normal beslenme düzenine devam etmesini istemişler. 50'sine de günde en az 4 porsiyon tam tahıllı ürün olmak üzere tam tahıl ekmek vermişler işte. Ve gerçekten deneyin sonunda tam tahıl beslenen hemşireler ciddi anlamda bütün semptomlarda düşüş olduğunu söylemiş. Hani hakikaten sadece mikro değil, makro besinlerisi de önemli. Vücutta bir eksiklik oldu mu PMS'de çok daha hani duble etkileniyorsanız biraz eksikliğe bakın diyoruz.
Evet, bu tam tahıl konusunu ben de çok okuyorum bu arada. Hani bu da güzel bir araştırma. Biz genel olarak kişilerle görüşürken ne durumda olduğunu, reglinin ne kadar kaldığını falan hep sorguluyoruz kadınlarda. Özellikle regl öncesi dönemde B vitamini eksikliğinin çok yoğun yaşandığı ile ilgili makaleler var. Tam tahıllar da B vitamini açısından en iyi kaynaklardan bir tanesi. Biz işlenmiş bir ürün yediğimiz zaman tam tahıl yerine beyaz un yediniz diyelim, olur mu? Çok fazla işimize yaramıyor çünkü
tahılın iyi kısmını ayırdığı için, işlenerek iyi kısmı ve kaliteli kısmı biraz daha ayrıldığı için, ürün işlendiği için tam olarak işe yaramıyor. O yüzden tam tahıl konusu özellikle regl öncesi çok önemli. Ha, bir de çok kısıtlı bir diyet yapılıyorsa, karbonhidrat düşük bir diyet yapılıyorsa gerçekten o regl öncesi dönemin çok fırtınalı geçmesi kaçınılmaz.
Hele ki tatlı atakları. Mesela şunu diğer danışanlara çok üzülüyorum. Aslında işte ekmek seviyor ya da bir şekilde hayatında kompleks karbonhidrata yer ayırabilecek bir alerjisi yok, intoleransı yok. Hani kepekli şey, tam buğday makarna yiyebilir, tam buğday ekmeğinden kendi tost sandviç yapabilir. Dediğin gibi çok agresif bir şekilde kesiyor bunları ve hani duruyor bingo şey hani. İki tane brownie yiyor mesela. Yani işte iki farklı tatlı. Ya da üç gün arka arka atak yaşıyor. Bunlar bizim için gerçekten çok kalitesiz süreçlere de yol açıyor. İştah dengesini bozuyor, yağ oranını arttırıyor.
Psikolojik olarak hasar veriyor bir kere kişiye. Böyle bir yeme atağı yaşamak ya da kendini kontrolsüz hissetmek. Kişinin hani kendini en çok zorladığı kısımlardan bir tanesi. Yani bir şey yapmak istiyor, değişmek istiyor ama elinden gelmeyen sebeplerle çok ciddi bir yeme atağı yaşıyor. Sürecine biraz daha umutsuz bakıyor. Yani psikolojik olarak, mental olarak da ufak bir çöküşe neden olabiliyor bu süreç.
Zaten bu arada hani bizim genelde çok sıfırdan diyete gelen danışan olmuyor. Mutlaka birkaç diyetisyen geçmişte oluyor. Ya da kilo verme kendi çabası olmuş oluyor.
Çok çok nadir. Mutlaka bir girişim oluyor bir şekilde.
Evet, spor yapmıştım. Şunu denemiştim. Bir de malum hani şu anda bir sürü zayıflama ürünü var bilinçsizce kullanılan. Ve hani bu saadet zinciri deniyor ya, hani bir ürün satan komşu oluyor, akraba oluyor. Bunları hep deniyorlar. Ve genelde bize sıfırdan bir danışan nadir geliyor. Ve işimiz orada birazcık daha zorlaşıyor. Doğru bilinen yanlışları mı yıkalım? Başarısızlık hissi var. Onunla geliyor zaten. O başarısızlık hissini mi beraber yenelim? O yüzden bir vücutta zaten genelde vitamin eksikliğiyle geliyor. Ona bağlayacaktım aslında. Hali hazırda bir eksiklikle geliyorsunuz ve bizle diyet yaptığınız süreçte özellikle kadın danışanlar, yani zaten sadece kadın danışanlarda şeyi çok görüyorum ben. Geliyor, ölçüm yapıyoruz, yağ oranı bazen artıyor. Hemen ilk sorduğum şey reg dönemi mi, önce mi? Bir hafta öncesinde ise diyorum ki şu anda bu ölçümü lütfen ciddiye almayın. Yağ oranınız artmış olacaktı zaten. Kendimde de gözlemlediğim bir şey, benim 2 kilo yağımın arttığı bir süreç olabiliyor.
Evet, yani bilimsel olarak yani bir yanı yok bunun bu arada. Sadece tartı sonucunda bir sıkıntı olabiliyor böyle dönemler. Tartılmak için uygun dönemler değil. Yani tartıda iyi bir ölçüm almak istiyorsak, daha gerçeğe yakın bir ölçüm almak istiyorsak zaten bu dönemden uzak olmamız gerekiyor. Yani yanıltıcı sonuçlar verebilir. O yüzden kimse bu dönemlerde tartılıp bir de hani yağ analizi yaptırayım belki o doğru çıkar deyip bir de onda yağ aldığını görürse kişi, yani moral bozmaya gerek yok. Herkesin başına geliyor ve geçici.
Kötü his kalıyor bu sefer.
Evet, yani geçici bir etki sadece bu. Yani regl olduktan sonra genel olarak tüm semptomlar bitiyor zaten.
Evet, yani, yani rahat ayırıyorsun, düzlüğe çıkıyorsun gerçekten.
Gerçekten düzlüğe çıkılıyor yani. O tüneli görmeden önceki en derin karanlık muhabbeti gibi yani dipten yukarı çıkıyorsun.
Bu arada Cleveland Clinic uzmanları da bu dönem için böyle belli başlı şeyler önerilerde bulunmuş.
Şimdi madem bunu yaşıyoruz, hormonlarımız iniyor çıkıyor, derbeder oluyoruz, mahvoluyoruz, kediye ağlıyoruz, işte atıyorum sevgilimize çok sinirleniyoruz, sen beni sevmiyorsun diye triplere giriyoruz.
Ya benim hiçbir fikri olmuyor ya o zaman.
Evet. Bundan nasıl kurtulacağız yani, ya da bunları nasıl azaltacağız? Bilinçli bir şekilde PMS'imizi nasıl içine gireceğiz? Nasıl kabul edeceğiz? PMS'imi kabul ediyorum.
Bu arada her şeyin olduğu gibi öncelikle hastalığı kabul etmek gibi bir şey. Hani kabul edelim. Bu oluyor. Doğal bir şey. Öncelikle tuzu azalt diye bir öneride bulunmuşlar. Bu birazcık da hani zaten bence tuzu azaltmak şunda da önemli. Dediğin gibi tartılıyorsanız zaten ödemli bir olduğunuz dönem tuzu azaltın ki madem tartılıyorsanız duble kilo artışı görmeyin hani.
Evet, bir de zaten hormonal değişiklikten bahsettik. Hormonlarla ilgili herhangi bir anormallik varsa, bu tiroid rahatsızlığı olabilir, tiroid hormonları ile ilgili sıkıntı olabilir, insülin hormonu ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Kesinlikle zaten kişi ödeme daha meyilli oluyor. O yüzden de zaten sodyumu azaltmaya, yani tuzu azaltmaya çalışıyoruz.
Genellikle bir de çok su tüketin bol bol. Bu birazcık şey, ben çok uzun süre önce bir yapılan araştırmayı okumuştum. Irritable bağırsak sendromuna kadınlar erkeklere göre 5 kat daha fazla yakalanabiliyorlarmış. Bu PM, yani şey döngüsünden, regl döngüsünden dolayı diye açıklamışlar. çok suyu da bu dönemlerde sindirim bozuklukları olabilir. Hani ishal olursunuz, kabız olursunuz, şişkinlik olur. O kadar su için ki bundan kurtulun demişler
yani. Evet, çok güzel. Evet, yani diğer sistemlerle de bağlantıya geçiyor. Evet, yani kadınlar genelde bunu yaşadığı dönemlerde sindirim sorunu da kesinlikle, yani anormal bir sindirim yani de yaşanıyor.
Bir sindirim düşünün.
Kadınlar ne demek istediğimizi çok iyi anladı. Regli dönemlerinde her zamanki sıklık ya da yoğunlukta değil, daha farklı şeyle karşılaşıyorlar.
Peki ya probiyotik? Birer probiyotik almaz mıyız? Probiyotik, prebiyotik. Yani bu dönemlerde ben kesinlikle öneriyorum, dalgalanan sindirim şeyi olduğu için, bozukluğu olduğu için. Tabii ki yağı düşürün demiş yine sindirim kaynaklı sorun yaşamamak için. Bunu birkaç makalede daha gördüm. Düşük yağı kesinlikle öneriyorlar. Bu dönemde hormon olarak da negatif etki olmaması için trans yağı kullanmayı mümkün oldukça demiş. Kalsiyuma odaklanın. Yoğurt, soya ürünü, süt, az yağlı peynirleri muhakkak bu süreçte tüketin demişler. Az önceki araştırmayla da bağlantılı D vitamini takviyesi mutlaka alın demişler. Çiğ yemiş, kuru yemişlere yönelin. İşte özellikle pekan cevizi, işte normal ceviz, fındık gibi çiğ, işte kabak çekirdeği gibi şeylere odaklanın demişler. Yine hemşirelerle yapılan araştırmada olduğu gibi kompleks karbonhidrat tüketin. Alkolü, kafeini limitleyin. Aslında bunlar biraz dönüp dolaşıp dediğin gibi sindirime zaten yönelik, zorlanacaksınız hormon olarak. Bir de bunları tüketmeyin kaynaklı öneriler. Tabii ki bu aşamada sonrasında, yani PMS'in sonrasında regl olacağımız için demirden zengin besinlere de yönelmeyi tavsiye etmişler. Depoları dolu tutun diye. Demir zengini gıda leafy green'e yönelin. Ve bu süreci minimum hasarla atlatın.
Evet, eğer beslenme şeklini hiçbir şekilde değiştirmezsek, hiçbir şekilde müdahale etmezsek bu bahsettiğimiz semptomları, ki bu semptomlar kişiden kişiye de değişebilir. Biz biraz daha genel olanları saydık ama size özel, size has, daha farklı bir şekilde de semptom yaşıyor olabilirsiniz. Bunları azaltmak için temelimizde iyi besleniyor olmamız gerekiyor. İyi beslendiğimiz zaman bu semptomları biraz daha az hasarla zaten atlatıyoruz. Daha az şişiyoruz, sindirimle ilgili şikayetimiz daha az oluyor. Ruhsal dengesizliklerimiz biraz daha yönetilebilir oluyor diyelim. İyi beslenme her alanda olduğu gibi, yani bu alanda da karşımıza çıkıyor. Aslında mükemmel bir alan. Yani iyi beslenme, beslenmenin gücü mükemmel bir şey. Yani insanlar diyet olarak bakıyor ama biz kimiz senle hep diyet olarak bakmıyoruz. Diyet olarak bakmak bir şeyleri yememek gibi.
Evet.
Biz beslenmek olarak, yani beslenmek, almak olarak bakıyoruz. O biraz daha iyi.
Bir de dediğin gibi hani şey, burada aslında birazcık tedavi olarak da bakmak lazım. İnsan, ya evet, sosyal medyada, popüler kültürde diyet birazcık şey gibi, trend bir şey gibi. Hani şu diyeti, X diyeti. Aslında bizim üniversitede gördüğümüz şey çoğu zaman hastalıklarda diyet, bilmem nerede diyet. Yani hani kısıtlama odaklı hiçbir zaman bir şey öğretir. Yani odak, diyetin odağı kısıtlama değil aslında. Dediğin gibi tamamen beslenme ve iyileşme üzerine bir şey. Maalesef ki hani bunu popülerleşmek adına biz hepimiz birazcık şey olarak kullanabiliyoruz. Tek zayıflama diyeti odaklı gibi kalabiliyoruz ama aslında bugün verdiğimiz örnekteki gibi regl öncesi dönemde ve regl döneminde rahatlamak için de bir diyetisyene başvurulabilir aslında.
Evet, sağlık profesyoneliyiz sonuç olarak. Sadece zayıflatmaya çalışmıyoruz. Yaşanabilecek, yani beslenme hatasına bağlı yaşanabilecek her türlü soruna aslında bir çare var. Kesinlikle. Aklıma gelmiyor, yani şunun çaresi beslenmede değildir diyebileceğim bir şey yok. Yani doğada gerçekten şifa.
Gerçekten de bir de zaten böyle bilimsel kaynaklı şeyleri Twitter'dan çok takip ediyorum ben ve sürekli karşıma çıkıyor işte şöyleyse bunu yap. Yani hep tabii ki de ameliyat vesaire bu tür yöntemler cepte ama mutlaka beslenme, şu hastalığınız varsa birazcık daha yoğurda yönelin. İşte mesela geçen gün Harvard'ın yayınında gördüm. Meme kanseriyseniz kullanabileceğiniz 12 güvenli besin gibi. Hakikaten beslenme hayatımızın çok odağında bir konu. Ama nasıl kullanacaksınız size kalmış. İyi mi kötü mü yani hani.
Evet, PMS'de bile karşımıza çıkıyor. Yani bugün böyle daha önceden konuşmadığımız bir konu denk geldi. Çok böyle alakasız aslında, bunu konuşmayı düşünmemiştik ama buradan bile beslenmeye böyle bir yol çıktı. Ve gerçekten de ben de bunu anlatmak istedim. Yani danışanlarımıza zaten iyi takip yapmaya çalışıyoruz. Ama bizi dinleyen, yani bu konuda hiçbir fikri olmayan, beslenmeyle bağlantısından çıkartamamış kişilere de bir yol olabilir. Gerçekten ben çok mutluyum beslenmeyle ilgili. Gerçekten çok temiz öneriler var çünkü.
Bazı soru işaretleriniz giderildiyse ben çok hani sevinirim. Çünkü bazen bir makale okuyorum. Aslında çok dolu gibi, başlık şahane, şey haberleri gibi. Bazen linke tıklarsın, o haberin yani özüne ulaşmak için kaydır Allah kaydır. Hani bir sürü habere ulaşamazsın ya.
Nöbetçi eczaneler. İstanbul'daki nöbetçi eczaneler.
Şişli bölgesindeki
nöbetçi eczaneler.
Ulaşamıyorsun. Aynen. Böyle bir yayın olması beni üzerdi. Umarım böyle biraz hap bilgi almışsınızdır bu yayında.
Evet, kesinlikle. Yani ben katılımcılardan, yani dinleyenlerin faydalandığını düşünüyorum. Bizim de kendimizi geliştirebilmemiz için bu arada Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Oraya yorum, öneri bırakabilirsiniz. Merak ettiğiniz konular hakkında konuşabiliriz. Kesinlikle. Zaten bugünkü PMS konusu gibi biz her alana dadanacağız zaten. Yani bu konunun girdiği, bu konuya bağlayabileceğimiz her konudan konuşacağız ilerleyen
daha neler bölümlerde.
Daha neler var, neler gerçekten. Listemiz çok uzun, çok geniş. Konular çok güzel. Herkesi ilgilendiren konular zaten. Bizim için bir alan, tatlı bir alan oldu.
Ya evet, bir de böyle sohbet tadında olmasını ben çok seviyorum. Bazen danışanlardan en sık duyduğum şey, birazcık tabii bu çok robotik kurulan ilişkilerde bağ kuramadıkları için diyete ya da diyetisyene takibi de olmuyor. Ama böyle biraz daha sohbet tadında, kasıntı olmadığı zaman insanlar bir şeyden nemalanabiliyor. Hani ya da bağ kurabildiği için dikkate alabiliyor bizi. O yüzden umarım böyle bir ayarda olmuştur. Hani mesafesi güzel olmuştur bu sohbetin. Hani hem bir şey katmıştır size, hem yani antipatik de olmamış olmasını biliyorum. Ben şöyle bulmadığım için.
Geri bildirimleri alacağız.
Evet, geri bildirimlerinizi almak çok önemli. Çünkü sonuçta burada faydalı bir iş yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bizim için de biraz deşarj alanı oluyor. Ne köz yansın ne biber, siz güzel yorum yaparsanız, paylaşırsanız seviniriz.
Evet, önümüzdeki bölümlerde de şahane konularımız olacak. Keto ve öfkeli var mesela, benim favorilerimden bir tanesi. Düşük karbonhidratlı bölümler, yani düşük karbonhidratlı diyetleri konuşacağımız bir bölüm olacak.
Güzel şey sinirlendirir çünkü açız.
Evet, böyle bir bölüm olacak. Yani beslenmeye çok sık yer verdiğimiz, beslenmeyle bağlantılı başka konulara da yer verdiğimiz programlar olacak zaten.
Evet, zaten hani bu bir dişlinin yani çarklı bir sistem gibi, hani beslenmeye mutlaka bir şekilde ulaşıyorsun. Birkaç alt basamakta bakıyorsun, beslenme var. Ya hayatın çok çok içinde olan bir konu. O yüzden bir sürü konumuz var.
PMS'i burada bitirebilir miyiz hocam?
Sayın hocam
bitirebilir miyiz PMS'i? Söylemek istediğin bir şey var mı?
Soru ve sorunlarınız için bize mail atabilirsiniz. Bu podcast'in, bu yayının Instagram adresinden DM'den ulaşabilirsiniz. Kendi özel diyetisyen hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Lütfen bize bir şekilde geri bildiriminiz varsa ulaşın.
Evet, biz burada yardımcı olmak için, bu konuya biraz daha yakın hissetmeniz, yani beslenme konusunda insanları korkutmak ya da ahkam keserek değil, daha samimi, bilimsel temele de olan konuları konuşmak istiyoruz. Hedefimiz o. Onu da yapabileceğimizi
düşünüyoruz. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir.
Olacak o kadar. Evet. Yani teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşürüz.